Herkese merhabalar, ben Donanım Haber'den Burak Şolt ve LG V30 Plus'ın detaylı incelemesine hoş geldiniz.
LG G serisinin rakip amiral gemileriyle ön cephede birebir mücadele ediyorken görüyorduk hep. LG V serisi ise ikinci ekranı, çift ön kamerası ve video kabiliyetleri gelişmiş arka kamerası, quad dock'ı, bunlarla beraber farklı bir seriydi, farklı bir cephedeydi ve farklı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyordu. LG V30 Plus ile G ve V serisi arasındaki o çizgi artık o kadar keskin değil.
V10'daki askeri sınıf testlerden geçebilen ağır metal çerçeveli dokulu gövde, V10 ve V20'deki ana ekrandan bağımsız ikinci ekran, çıkarılabilir bataryaları, yani V serisinin imzası diyebileceğimiz şeyler artık yok. Ne kadar gereklilerdi bunlar tartışılır tabii ama en nihayetinde G serisine daha benzer, G6'ya da bakarsanız aslında V30 Plus ile abi kardeş gibiler, yine dolu dolu bir telefon var karşımızda. Siyah ve sade bir kutusu var. 128 GB olduğu dışında bir bilgi yok üzerinde. İçinden telefonun kendisi 9 volt 1.8 amper güç verebilen Quick Charge 3.0 destekli adaptör, 1 metrelik silikonlu esnek ama kirlenmeye müsait tip C kablosu, ekran silme bezi ve Quad Bit kulaklıklar çıkıyor. Kablosu ayrım kısmına kadar güzel bir kumaş kaplı. Sonra plastik butonları biraz sert bir kontrolcü ve plastik haznelerle kulak içi kulaklıklar var. Kutudan çıkan uygun bir uçla bir de hafif olunca kulaktan düşmüyorlar. Ses kalitesi ortalamanın üzerinde kesinlikle. Baslar gürül gürül değiller ama keyif verirler. Dizlerde berrak, dinamik aralığında, detay ayrımında sıkıntı yok. Sahnesi yeterli, genel olarak rap, rock, pop, çoğu türde müzik dinleyebileceğiniz, dışarıda pek sessiz durmayan dengeli bir kulaklık olmuş. Bir audiofil değilseniz bu kulaklıklar işinizi fazlasıyla görür.
Bu videonun çekildiği tarih itibariyle LG V30 Plus'ın siyah ve gümüş renk seçeneği var ki bizim elimizdeki de gümüş olanı. LG'deki bu renklerin adları Aurora siyahı ve Bulut grisi. Arkadaşlar şöyle bir bilgi de aldım. Eğer talep olursa mavi ve mor renk seçenekleri de ülkemize gelecekmiş. O yüzden bu renkleri isteyenler olursa LG'ye talepte bulunsunlar.
15.1 cm boyunda, 7.5 cm eninde ve 7.3 mm kalınlığındaki telefon 158 gram ağırlığında. 6.3 inç ekranlı 195 gram ve 8.6 mm kalınlığındaki Note 8'den, özellikle yine 6 inç ekranlı 178 gram ve 7.9 mm kalınlığındaki Mate 10 Pro'dan, 5.8 inç ekranlı 174 gram ve 7.7 mm kalınlığındaki iPhone 10'dan, neredeyse tüm rakiplerinden hafif ve ince bir telefon LG V30 Plus. 6 inç ekranın kasasına oranı %81.2. Çerçeveler belirgin ama yuvarlatılmış kenarlarla güzel bir harmoni yakalanmış. Önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 ile çizilmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı. Gerçi sağ sol üst köşeyi telefonu daha hiç düşürmememe rağmen çizmeyi başardım. Çizilince arkasından farklı bir renk çıkmıyor neyse ki. Arka yüzeyde de bir zayiat var, telefon kolay çiziliyor gibi. Kılıf jelatin her halükarda telefonu korumak gerek. IP68 sertifikasıyla da 1.5 metre ve 30 dakikaya kadar su ve toza karşı koyabiliyor. Karşılaştırmak için ekleyeyim, iPhone 10 ve Mate 10 Pro IP67 yani 1 metre 10 dakikaya kadar su ve toza karşı dayanıklı. Galaxy S8, S8 Plus ve Note 8, V30 Plus'taki gibi IP68 sertifikalı.
Camdan metal çerçeveye yuvarlatılmış kavislendirilmiş arka yüzey ederken telefonu elinize aldığınızda sanki olduğundan küçükmüş gibi bir hissiyat veriyor. Bir de olması gerekenden hafifmiş gibi bir hissiyat da üzerine eklenince üzerinde pek girinti çıkıntı da yok telefonun. Elinizden kaymaya çok müsait bir telefon haline geliyor. Elinizden atlayabiliyor telefon, biraz dikkatli olmak gerek.
Üst barda öz çekim kamerası, yakınlık sensörü ve metal ızgaralı ahize var. Maalesef bir bildirim ledi yok. Alt barda ise ekstra bir şey yok, sanal butonlar var. Kurulumlarını istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Oyunda oyun ayarları, internette gezerken tam sayfa modu butonu, ana ekranda da bildirim çubuğunu aşağı çeken bir buton ekleniyor buraya. Metal çerçeve biraz ezmeye bükmeye çalışınca sert ve dayanıklıyım diyor. Parlak yapısından dolayı kir tutuyor ve köşesinden kendi yansımanızı görebiliyorsunuz. Gümüş camın arkasında hafif dokulu arkası, iPhone 10'dakinin aksine janjanlıya kaçmayan parlak çerçeve, önde siyah yüzey derken tasarım dilini tuttum, net. Sağda SIM ve hafıza kartı yuvası, sol yukarıda da ses ayarları var. Orta parmakla basması aslında zor değiller. Klikliler, geri dönükleri de iyi ama tabii bir baş parmakla basmak kadar da kolay değil. Misal veriyorum, 3-4 senedir kullandığım günlük telefonumda o butonlar solda. O yüzden benim için normal bir şey. Üstünde 3.5 mm kulaklık girişi, LG sağ olsun kulaklık girişinden vazgeçmiyor. sinyal geçişi için plastik malzemeler, altta da mono hoparlör, tip C girişi ve bir mikrofon daha var. LG tip C girişi için USB 3.1 standardında olduğunu belirtmiş. Ama yazarken de okurken de açıkçası 38-40 MB bölü saniye, yani USB 2.0 standardında bir hız görebildim. Arkası tam bir parmak izi mıknatısı ama cam yüzeyli telefonlarda artık bundan yakınmanın bir anlamı yok. Hafif çıkıntılı ki masada yalpalatmıyor, bir pakette çift kamera, yanda beyaz flaş ve otofokus için lazer var. Parmak izi okuyucu tam olması gerektiği yerde, işaret parmağı cuk diye oturuyor. Teklemiyor, inat etmiyor, hatta ellerim sudan hafif buruşmuşken okumayacak dedim, okudu. Hız olarak en hızlısı değil ama bekletmiyor da. Çift dokunuşlu uyandırma alışkanlık yaratacak kadar etkili ve kullanılısı bir şey. Ama parmak izi kullanırsanız bir fonksiyonu kalmıyor aslında. Yüz tanıma da var ama bunun için özel bir donanım altyapısı olmadığı sürece pek tasvip ettiğim bir şey değil. LG'nin Full Vision adını verdiği 6 inç Active Matrix POLED ekran. 2880x1440 çözünürlüğünde 18:9 formatındaki ekran 536 ppi piksel yoğunluğuna sahip. OLED'den doğal olarak en canlı renkleri bekliyorsunuz. Evet, renkler gayet canlı. Sadece öyle gözleri zonklatacak kadar değil. Pixel 2 X-Large kadar da soğuk değil kesinlikle. Siyahlar ise simsiyah. Bunu vurguluyorum, peki niye?
LG V30 Plus ülkemize geç geldi dostlar. Ve bu sırada da ilgililer, meraklılar V30 Plus'ı yabancı basından takip ettiler diye düşünüyorum. Şöyle bir durum yaşandı. Nihai ürün öncesinde yabancı basına bazı test ürünleri yollandı ve bu test ürünlerinde ışığın dengesiz yayılması, sonrasında da siyah ekranlarda, LCD ekranlarda olabileceği gibi arkadan ışık parlaması gibi OLED ekranlarda hiç görmediğim şekilde bazı sorunlarla karşılaşıldı, incelemelerde bu şekilde yazıldı, çizildi. Bu da nihayetinde kullanıcılar tarafında olumsuz bir etki bıraktı.
Şimdi elimde yurt dışı çıkışından 5-6 ay sonra ülkemize ulaşmış final bir sürüm var. Yanında da 3-4 yıllık SSD'cim. Ve gördüğünüz üzere V30 Plus o tuhaf sorunlardan arınmış. 18:9 formatı uzunca bir format. Uygun videolarda, filmlerde keyfini diyecek yok. Ama çoğu içerik 16:9. Genişletince alttan üstten biraz kırpmış oluyorsunuz. Bu ekran ayrıca Dolby Vision ve HDR10 destekli. Netflix'te HDR içerikler var, ekranın yeteneklerinden faydalanabiliyorsunuz. Maksimum ışığı 400 nitin biraz üzerinde. Kağıt üstünde en iyisi olmasa da yoğun güneş altında ekran ışığı fullemeden gayet görünür kalıyor. Bakış açıları konusunda özellikle fuşya renginde ciddi sapma oluyor. Onun dışında neredeyse tüm renklerde deneyimzedileyen bir sapma gözlemlemedim. Eğri oturalım, doğru konuşalım dostlar. Ekrana bu ekstrem açılardan bakmıyoruz. Ve günlük kullanımda renk sapması hissedilse de deneyimzedilemiyor. İçinizde ukde kalmaz yani. Daha iyi olmalı mıydı, daha iyisi var mı? Evet, var ve olmalıydı, orası kesin.
Ekrana 10 nanometre üretim mimarisiyle geliştirilen Snapdragon 835 güç veriyor. Şimdi şunu diyeceksiniz. Snapdragon 845'li telefonlar birkaç aya kadar geliyor. Evet, haklısınız. Ama Snapdragon 845 günlük kullanımda, arkadaşlar vurguluyorum tekrardan, günlük kullanımda 4K 60 kare saniye video çekimi haricinde bize bir şey katıyor mu? Hayır.
8 çekirdekli bir yonga bu. 4'ü enerji tasarruflu, 1.9 GHz'e kadar çıkabilen, özelleştirilmiş Cairo 280LP, diğer 4'ü yüksek performanslı 2.45 GHz'e kadar çıkabilen Cairo 280HP çekirdeği. Tam yük aldığında 8 çekirdeğin LP olanları 1.9, HP olanları 1.95 GHz'de çalışmaya devam edebiliyor. Gücünün %80'inden fazlasını sunmaya devam ediyor yani. GPU tarafında 710 MHz'de çalışan Adreno 540 var. LTE Advanced Cat 16, Snapdragon X16 modemiyle 1 gigabit indirme ve 150 megabit yükleme hızına sahip ki ülkemiz için çok yüksek bir hız potansiyeli bu. Real Racing 3'te grafik kalitesi yüksek, kenar yumuşatma açık, 60 kare saniye civarı akıcı bir deneyimle takılmadan, duraksamadan oynayabildim oyunu. Implosion, Nova, Need for Speed No Limit, Into the Dead 2, Skyforce Reloaded, Hearthstone, 200 liradan fazla para harcadığım, senelerce oynadığım müzik ritim oyunu Demo, hepsi Snapdragon 835 ve Adreno 540 ikilisinden beklenebileceği gibi 60 kare saniye akıcılığında oynanabiliyor. Telefon günlük kullanımda değil, oyunlarda ısınıyor ve pek rahatsız edici bir ısı değil bu. İçeride bakır isi iletim boruları, dışarıda alüminyum çerçeveler iyi bir ısı dağıtıcı görevi görmüş, zira ısı çerçevelerde daha belirgin. Isıya bağlı olarak oyun performansında gözle görülür bir kayıp yok. 4 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB eMMC dahili depolamayla gelen telefona 2 TB'a kadar microSD kart takabiliyorsunuz. Gerçi 400 GB'den büyüğü yok henüz. 128 GB olması vesilesiyle tamam, UFS standardı değil ama okuma hızı 400 MB bölü saniyenin üzerinde. Yazma tarafı ben telefonun yarısından fazlasını doldurunca 100 MB bölü saniye civarında seyretti. Genel olarak kağıt üstünde UFS standardı Note 8, Mate 10 Pro kadar hızlı değil. Ama bunlar günlük kullanımda hissedilecek hızlar değiller zaten. Arkada biri 16 megapiksel f1.6 diyaframlı, f1.69 değil, bu yanlış bilgiyi düzeltelim, 1 mikron boyutunda pikselleri sahip 1/3.09 inç 10 bit HDR bir sensör var. F1.6 diyaframlı ve 10 bit HDR sensörlü ilk kamera olma özelliğini taşıyor. 10 bit demek 8 bit bir sensöre göre %211 daha fazla renk yakalayabildiği anlamına geliyor ki hafife alınacak bir nitelik değil. 3 yönlü optik imaj sabitleme ile desteklenmiş kamera 71 derece görüş açısına sahip. Odaklama tarafında lazer ve faz bazlı bir odaklama paketi var. İkinci kamera 13 megapiksel f1.9 diyaframlı, yine 1 mikron boyutunda piksellere ve 1/3.4 inç bir sensöre sahip. Optik imaj sabitlemesi yok, 10 bit değil. Bunları ana kamera hallediyor. İkinci kamera LG'de geniş açılı çekimler için var ki 120 dereceden bahsediyoruz. Normal bir kameranın neredeyse 2 katı. İkisi de 4K 30 ve Full HD 60 kare saniye video çekebiliyor. Ağır çekimde 720p 240 kare saniye destekli. Önde ise 90 derece geniş açılı 5 megapiksel f2.2 diyaframlı bir öz çekim kamerası var. O da Full HD 30 kare saniye video çekebiliyor. Kamera hızlı açılıyor. İsterseniz ses kısma butonuna çift basarak da açabiliyorsunuz. Kamera arayüzü muazzam. Filtreler hepsinde var ama toplam 15 mod, düşünün yemek için ayrı bir modun olduğu bol bol seçenek var. Ayarlarda fotoğraf ve video çözünürlüğü, kare saniye ayarı, odak takip etme ki Full HD'ye kadar destekli, konum etiketi ve imza gibi ufak tefek şeyler var. Lazer ve faz bazlı bir odaklama var demiştik. Odaklamaya karar verirse orta bir hızda odaklanabiliyor ama karar verirse. Dual pikselin hem pürüzsüz hem de anlık odaklanmasından çok uzak. Çekim hızı normal çekimde hayli hızlı. HDR açıkken de anı kaçırmazsınız. 16 megapiksel çoğu rakibinde gördüğümüz sosyal medya odaklı 12 megapiksel kameralardan aydınlık ortamlarda daha keskin fotoğraflara imza atıyor. Yaklaşınca detaylar aydınlık ya da karanlık çok daha belirgin. Renk dengesi doğru, ışık dengesi de sorunsuz. Işığın azaldığı ortamlarda veyahut karanlıkta, evet diyafram aralığı rakiplerinden düşük, daha iyi ışık alıyor ama pikseller küçük. Mesela Note 8'in 12 megapiksel kamerası 1.4 mikron boyutundaki piksellerle geliyor. Piksel ne kadar büyükse o kadar ışık alır arkadaşlar. V30 Plus'ta piksel boyutundan feragat edilip çözünürlüğe odaklanılmış ki benim tercihim de çözünürlük ve keskinlikten yana. 12 megapiksel sensörleri kıyasla sosyal medyada tüketmelik değil de daha depolamalık sonuçlar veriyor. Manuel modda RAW fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Adobe Lightroom'u alıp beklediğim kadar olmasa da biraz daha geniş bir dinamik aralık performansıyla daha esnek bir şekilde kontrol imkanı veriyor. Video arayüzü LG V30 Plus'ın eline su dökülemeyen bir konu. Android camiasındaki en detaylı ve yetenekli arayüz bu. Mikrofonu sağ sol kanal görüntüleyebiliyorsunuz, ses patlamış mı diye kontrol edebiliyorsunuz yani. Manuel odakta zebra ile odak kaçırmıyorsunuz. Gürültü engelleme, kazanım ayarı yapabiliyorsunuz, bit oranı ayarlayabiliyorsunuz, hi-fi ses kaydı alabiliyorsunuz ve 16 megapiksel sensörde V30 Plus'ı eşsiz kılan LG CineLog'u açabiliyorsunuz.
LG CineLog, LG'nin belirttiğine göre %800'e kadar daha fazla dinamik aralık ve çekim sonrasında, yani prodüksiyon aşamasında, özellikle renklerde çok daha esnek bir ayar kabiliyeti sunuyor sizlere. Bunu nasıl yapıyor peki? Sensörden gelen veriyi nispeten ham bir şekilde kaydediyor. Hatta şimdi sizleri kendi hazırladığım kısa filme davet ediyorum. Buyurun izleyelim. Ufak bir not, şu anda beni çeken kamera aslında LG V30 Plus. Sesi de görüntüsü de LG V30 Plus'tan geliyor arkadaşlar. Bunu da ses konusundaki değerlendirmemize katalım.
isterseniz hazır renk profilleriyle kayıt yapabiliyorsunuz. Ama ham videoyu Adobe Premiere'de DaVinci Resolve'da destekli, işlediğinizde üzerindeki renk kontrolü hayli esnek. CineLock ile çekince dinamik aralıkta kazanım var ama öyle %800 gibi astronomik bir şey değil. OIS yani optik imaj sabitleme en iyisi değil. Fotoğrafta işinizi görür ama yürür haldeki çekimlerde daha iyi sabitleme yapan rakipleri var. Gerçi bu kötü olduğunu da göstermiyor dostlar, işinizi görür. En nihayetinde ufak tefek kısa filmler çekecek kadar yetenekli bir kamera. Odaklama hariç her şey tek kelimeyle harika. Odaklama niye harika değil? Dual piksel gibi bir rakibi var ve onun karşısında hızlı tepki veremiyor ve bazen de şaşırıyor.
En nihayetinde arka kamerası benim gibi profesyonel modda fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi seven, sosyal medyada tüketmelik değil de depolamalık şeyler yakalamak isteyenler için eşsiz seçeneklerden biri.
5 megapiksel f2.2 diyaframlı öz çekim kamerası telefonun zayıf halkası. Rakip çözümlerde 8 megapiksel daha net, dinamik aralıkları daha başarılı çözümler var. LG daha çok geniş açıya odaklanmış, evet rakiplerine göre daha fazla kişiyi fotoğrafa sığdırabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi netlik, ışık dengesi, dinamik aralık rakiplerine göre daha zayıf. Genel olarak değerlendirirsek orta iyi arası bir yerlerde. Sosyal medyada paylaşılası şeyler çıkıyor yine. Android 7.1.2 Nougat üzerine kurulu UX veya UX 6.0 Plus ister uygulama menülü ister tüm simgeler ekranda şeklinde seçebileceğiniz özelleştirilmiş bir arayüz. Yukarıdan aşağı çekince sık görüşülenler, son mesajlar ve mailler, uygulamalar, etkinlikler, kullanılası bir ekran geliyor karşınıza. Ayarlar 4 ana sekmeye bölünmüş. Ekran kısmında tema, dokunmatik tuşları, ekran çözünürlüğü, renk sıcaklığı ve Always On Display ayarı gibi başlıklar var. OLED olması itibarıyla bataryayı sömürmeden uyku modunda saat, tarih ve bildirim görüntüleyebiliyor ekran. Kullanılan pikseller sürekli yer değiştirdiği için yanma gibi bir sorun oluşmuyor, endişeniz olmasın. Ekran büyük bir ekran olduğu için tek elle kontrolü kolaylaştırmak için mini mod, istediğiniz kısa yollara istediğiniz yerde erişmek için de floating bar var. Oyun ayarlarında istediğiniz oyunun grafik ayarlarını ve kare saniye kontrolünü yapabiliyorsunuz. Sürekli oynadığınız bir oyun varsa biraz kısarsınız, hem bataryadan tasarruf etmiş olursunuz hem de günü çıkarırsınız.
Toparlamak gerekirse daire depolamasının yarısından fazlasını doldurduğum LG V30 Plus ne durdu, ne tekledi, ne de bir uygulama kapandı. Çoklu uygulama konusunda da uygulamaları tekrar tekrar yüklemedim. Zaten bunun aksi bir şey olsaydı bir amiral gemisine yakışmazdı.
Mono hoparlör. Ses yüksekliği iyi, birkaç oda öteden rahat rahat duyarsınız. Dinamik aralığını başarılı buldum, berrak bir ses profili var. Tizler detaylı tizler aslında. Cılız değiller ama tok seslere neredeyse hiç değinmemesi genel performansını birkaç tık geriye atıyor. Hoparlörü gözden çıkardım diye anlaşılmasın arkadaşlar, rakiplerinden geride sadece. LG'nin asıl kafa yorduğu şey 3.5 mm jakı besleyen SS Sabre ES9218P Hi-Fi Quad takı. 32 bit 384 kHz oynatma kabiliyetine ve 130 desibel sinyal gürültü oranına sahip. FLAC, ALAC, EIF, WAV ve DSD256 yani CD örnekleme oranının 256 katı örneklemeli formatın yanı sıra MQA yani Master Quality Audio destekli. Kısaca kayıpsız ama dosya boyutu da abartısız Hi-Fi sınıfı yeni bir format. Mesela Spotify gibi hizmet veren ama kayıpsız müzik deneyimi vaat eden Tidal, MQA destekli bir servis. Bu arada LG V30 Plus MQA destekli ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor.
Dinamik aralık başarımı muazzam. Tizlerde de kristal berraklığında bir ses alabiliyorsunuz. Xiaomi Mi Pro HD gibi Hi-Fi sınıfı diyebileceğim kulaklıkları ve yüksek omlu ses kalitesi odaklı kulaklıkları, kafaüstü kulaklıkları, kulaküstü kulaklıkları hakkıyla besleyebiliyor. Çok size gerek yok. Kulaklık çıkışı en iyi, en güçlü ve en başarılı telefonlardan biri V30 Plus ve bu telefonu tercih etmemdeki en büyük sebebi de bu oluşturdu zaten.
7.3 mm'de 3300 mAh batarya. 158 gram olduğunu vurgulamak istiyorum çünkü boyutuna göre gerçekten hafif hissettiriyor. 6.3 inç 8.6 mm kalınlığındaki Note 8'de 3300 mAh, 6 inç 7.9 mm kalınlığındaki Mate 10 Pro'da 4000, 5.8 inç 7.7 mm kalınlığındaki iPhone 10'da 2716 mAh ve 6.2 inç 8.1 mm S8 Plus'ta 3500 mAh batarya var. Öncelikle rakiplerinin hepsinden ince ve hafif bir telefon. Kendinden büyük, kalın ve çok da ağır Note 8 ile aynı batarya kapasitesine sahip. Gerçi Note 8'in kaleminden mütevellit bir durum bu. Ama genel olarak da gövde batarya oranı gayet başarılı rakiplerine göre. Günün büyük çoğunluğunda hücresel veri ve otomatik ekran ışığıyla internette surf, bol bol WhatsApp, Quad Dock açık halde 2 saat kadar müzik, yarım saat kadar telefon görüşmesi, 100'den fazla fotoğraf ve 10 dakikadan fazla video çekimiyle 5,5-6 saat arası ekran süresi elde edebildim. Şarjı biter mi demeden günü çok rahat bir şekilde kurtarabiliyor. Quick Charge 3.0 destekli hızlı şarj adaptörüyle 35 dakikada %50'ye çıkabiliyor batarya. 1 saat 50 dakika civarında da tam şarj oluyor. 802.11ac Wi-Fi modemiyle 2.4 ve 5 GHz bandındaki hız, menzil, stabilite sonsuz. Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2'ye kıyasla 8 kat daha fazla veri akışına ve 4 kat menzile, kapalı alanlarda 40 metreye kadar destek veren bir standart. Qualcomm aptX HD ile Bluetooth üzerinden 24 bit müzik aktarımını destekliyor.
Sony'nin WF-1000X Bluetooth kulak içi kulaklıklarını ve Plantronics'in Backbeat 500 kulaküstü kulaklıklarını gayet güzel bir şekilde sorunsuz kullanabildim. Arkadaşlar, GPS tarafında da herhangi bir sorun yok, güzel bir şekilde çalışıyor. Radyo sevenler için güzel bir bilgi vereyim: FM radyo destekli telefon.
Bluetooth 5.0 standardı desteklisi de aynı anda iki tane Bluetooth hoparlörü mesela ses veremiyorsunuz. İkisini aynı anda çalıştıramıyorsunuz yani. Umarım bir güncelleme ile beraber bu sorun çözülür. LG V30 Plus. Öncelikle şık, ince ve hafif bir telefon. Benzer boyuttaki rakiplerine göre tek elle kullanımı daha rahat kesinlikle. Çizilmelere karşı yine bir kılıf kullanmak gerek diye düşünüyorum. Zincirdeki zayıf halka öz çekim kamerası. Geniş açı iyi güzel ama netlik, dinamik aralık segment rakiplerinin belirgin gerisinde. Arka kamerası benim gibi profesyonel modda bu fotoğrafı ben çektim, bu videoyu ben çektim diyebilmek için iyi bir kamera ama en iyisi değil. Odak meselesini saymazsak, ki bence gayet önemli bir şey, video tarafında V30 Plus'ın eline su dökebilecek başka bir Android telefon yok. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla LG V30 Plus'ın fiyatı 4.399 lira. Tek elle kullanım rahatlığı, 128 GB depolama ve microSD kart desteği, bir müzik tutkunu olarak rakipsiz bulduğum SSD Sabre S9218B Hi-Fi Quad Talk, hayli başarılı batarya performansı derken benim seçimim olduğu LG V30 Plus, editörün seçimi ödülünü de kaptı.
Böylelikle LG V30 Plus'ı incelemiş olduk arkadaşlar. Videoda telefon hakkındaki tüm detaylara değinmeye çalıştım mümkün olduğunca. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyorum. LG V30 Plus konusundaki sorularınız için yorumlar kısmındayım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.